Ayrım 34.
Ben korkudan, tiksintiden çılgınlara dönmüş durumda yeter diye inledim. Adam gibi konuşmak istiyorum seninle. Ne yapacağımızı bilmek istiyorum. Nasıl gizleyeceğiz seni? Kaç zaman kalacaksın burada? Ne yapıp edeceksin bunları bilmek istiyorum. Provis o dakikada duruldu. Deminkine hiç benzemeyen bir tutumla elini koluma koyarak "Buraya bak Pip," dedi. "Her şeyi başından alalım. Buraya bak. Biraz önce çok coştum. Kendimi tutamayıp ileri geri kaba saba konuştum. Evet, evet. Kimden gizleyeceğiz? Kaba, bayağı konuştum deminden beri. Ama buraya bak Pip. Bu kez bağışla. Bir daha avam ağzıyla konuşmayacağım." İnlercesine, "Önce seni düşünelim," dedim. "Tanınıp yeniden ele geçmeni önlemek için neler yapabiliriz?" Provis biraz önceki sesiyle, "Yok canım oğlum," dedi. "İlkin düşünülecek konu bu değil. Benim işlediğim bayağılığı ele alacağız ilkin. Şunca yıl bir beyefendi yaratmak uğruna yok yere didinmedim ben. Beyefendilerin yanında nasıl davranılacağını bilmez değilim. Bak buraya Pip, kabalık ettim demin. Kim ne derse desin kabalık ettim, bayağılık ettim. Ne olur bilmezlikten gel sevgili oğlum." Durumun tüyler ürpertici gülüşlüğü karşısında hafif zoraki bir kahkaha atmaktan kendimi alamayarak "Unuttum bile," dedim. "Tanrı aşkına bırak artık bu lafın ucunu." Provis, "Evet ama buraya bak sen," diye diretti. "Canım oğlum, onca yoldan, dünyanın öbür ucundan adi, avam ağzıyla konuşmaya gelmedim ben. Neyse, şimdi sen söyleyeceğini bitir bakalım evlat. Ne diyordun?" "Başını açtığım bu tehlikeden seni nasıl koruyacağız?" "Bak canım oğlum, o tehlike pek öyle senin sandığın kadar büyük bir şey değil. Beni yeniden jurnal eden çıkmazsa tehlikenin üstünde bile durmayız. Jaggers var, Wemmick var, bir de sen varsın. Başka kim var beni jurnal edecek? Sokakta filan bir tanıyan çıkmaz mı dersin?" "Vallahi pek çıkmaz derim. Geri döndüğümü Bay A.M. Botany Bey'den geri dönmüştür diye gazetelerle ilan da etmeyeceğime göre. Aradan şunca yıl geçti be Pip. Kimin eline ne geçer gayri beni jurnal etmekten? Gene de bak buraya Pip. Tehlike bundan 50 kat büyük olsa ben gene çıkar gelirdim seni görmeye. Çıkar gelirdim evlat, böyle bilesin bunu." "Ya ne kadar zaman kalacaksın burada?" "Ne kadar zaman mı?" diyerek Provis o kara piposunu dişlerin arasından aldı. Çenesini sarkıtarak gözlerini bana dikti. "Geri dönmüyorum ki artık. Temelli geldim." "Nerede oturacaksın?" diye sordum. "Ne yapacağız seni? Güvenilir bir yer bulmamız gerek ama nasıl?" Provis, "Canım oğlum," diye yanıtladı. "Parayı verdin mi suratını değiştirecek takma saçlar alır, pudralanırsın. Yapmacık gözlük takar, kara takım urba giyersin. Dizlik pantolon filan her bir şey. Kaç kişi var böyle kılık değiştirmiş gezen evlat? Onlar yapar da ben yapamaz mıyım? Nerede oturup ne iş yapacağıma gelince bu konuda sen de düşündüğünü söyle hele Pip." "Şimdi her şeyi kolaydan alıyorsun," dedim. "Ama dün gece ölüm var bu işin ucunda derken çok ciddiydin." O piposunu dişlerinin arasına sıkıştırarak "Gene de yemin ederim bu işin ucunda ölüm olduğuna," dedi. "Dar ağacında sallanmak var. Buranın yakınlarında yol kıyısında kurulacak bir dar ağacı hem de. Senin de bunu böylece bilmen gerek Pip. Bunu böylece kafana soktuktan sonra ne yapacağız peki?" "İşte geldim, buradayım. Bundan böyle geri dönmek burada kalmak kadar kötü olur. Daha bile kötü. Zaten çoktan aklıma koymuştum gelip sana kavuşmayı. Yıllar yılı gözümde tüttün. Bu yüzden çıktım geldim işte. Göze aldığım tehlikeye gelince ben kaşarlanmışım gayri oğul. Civciv çıktığından beri her türlü ökseye, kapana boş vermiş bir av kuşu say beni. Şimdi kartala kaçtıktan sonra da çıkıp bir korkuluğun üstüne tünemekten ürkecek değilim ha. Korkuluğun içinde ölüm mü gizliymiş? Olsun varsın. Varsa çıksın dışarı, ondan kaçacak değilim. Ama yüz yüze gelmezden önce ona pabuç da bırakacak değilim. Hadi hadi şöyle dur da beyefendi oğluma gene doya doya bir bakayım bir kez daha." Gene iki elimi birden kavradı. Kendi malı olan bir şeyi süzercesine uzun uzun hayran hayran tepeden tırnağa süzdü beni. Bir yandan da büyük bir hoşnutluk, büyük bir rahatlıkla piposunu tüttürmekten geri kalmıyordu. Düşünüyordum da en çıkar yol onu yakınımızda şöyle sessiz kuytu bir yere yerleştirmekti. 2-3 güne kadar beklediğim Herbert gelir gelmez onu oraya aktarabilirdik. Sırrımızı Herbert'a açmamızın, bu sırrı Herbert'la paylaşmanın bana vereceği sonsuz rahatlık bir yana, kaçınılmaz olduğu bence açık seçikti. Gel gelelim Bay Provis'e, onu bu adla çağırmaya karar vermiştim, göre hiç de öyle değildi. Kendisi ancak Herbert'ı görüp de gözü tutarsa ona açılmaya razı olacaktı. Cebinden yağlanmış kara kaplı kilitli bir incil çıkararak, "O zaman bile bunu el bastırıp yemin ettirmeden olmaz oğul," diyordu. Ürkünç Beyin Nimet'imin bu küçük kara kaplı kitabı dünyanın bir ucundan öbür ucuna salt, tehlikeli, ivedi durumlarda insanlardan yemin koparmak amacıyla taşıdığını ileri sürmek, %100 bilmediğim bir şeyi ileri sürmek olur. Kesin olarak şu kadarını söyleyebilirim ki onun bu kitabı başka hiçbir amaca kullandığını görmedim. Kitap bir mahkeme salonundan çalınmışa benziyordu. Belki de kendisiyle kendinden önce mahkemeye çıkanların bu kitabı kullanışlarındaki amacı bilmesi yüzünden bu adam İncil'in bir tür yasal muska tılsımı taşıdığına inanç getirmiş, bu tılsıma bel bağlamıştı. Şimdi bu kitabı cebinden çıkardığı zaman aklıma çok eskiden bir akşam köy mezarlığında bana gizlilik yemini ettirişi geldi. Dün gece de sürgündeyken kararlarını hep yemin ederek aldığını anlatıp durmuştu. Şu sırada üzerinde denizcilerin giydiği türden bol bir pantolon ceket vardı. Bunların ceplerinde elinden çıkarmak amacıyla birkaç papağan ve bir sürü yaprak sigarası saklıyor sanırdınız. Onunla bir de bundan sonra giyeceği kılığı görüştüm. Kendisi anlaşılmaz neden tebdil gezmek için dizlik pantolonun birebir olduğu konusunda bir tuhaf kanaat beslemekteydi. Kafasında kendisi için tasarladığı kılığı gerçekleştirirse papazla dişçi arası bir şey olup çıkacaktı. Ben daha çok varlıklı bir çiftçiye benzeyecek biçimde giyinmeyi onun aklını bin güçlükle yatırdım. Saçını iyice kısa kesip pudralamasını da kararlaştırdık. Bu arada benim işçi kadınla yeğeni onu henüz görmemiş olduklarından bu kılık değişimi gerçekleşinceye dek Provis onlardan uzak duracaktı. Bu güvenlik kararlarını almak dışarıdan kolay bir şeymiş gibi gelebilir. Gel gelelim şu sersemlemiş, hatta aklım başımdan gitmiş durumumda bir karara varabilmem öyle uzun sürdü ki. Bunları uygulayabilmek için ancak öğleden sonra saat 2-3 sularında dışarıya çıkabildim. Provis evde kalacak, ne olursa olsun kimseye kapıyı açmayacaktı. Essek sokağında arkası bize bakan penceremden seslensem duyulabilecek kadar yakın temiz bir aile pansiyonu olduğunu biliyordum. İlk önce oraya gittim. Neyse şansım varmış. İkinci katı amcam Bay Provis için kapatabildim. Sonra dükkan dükkan dolaşarak amcamın üstünü başını düzeltmek için gereken alışverişi yaptım. Bu işte bitince adımlarımı kendi aklıma uyarak küçük bir İtalya'ya yönelttim. Bay Jaggers çalışma masasının başındaydı. Ama benim girdiğimi görünce hemen ayağa kalkarak ateş başına geçip durdu. Yavaş gel Pip dedi. Dikkatli ol. Korkmayın dikkatli olacağım efendim dedim. Çünkü söyleyeceklerimi yolda gelirken uzun uzun düşünüp tasarlamıştım. Bay Jaggers hesapsız konuşup kendini güç durumda bırakma dedi. Başkalarını da güç durumda bırakma. Anlıyorsun hiç kimseyi. Hiçbir şey söyleme bana. Öğrenmek istediğim hiçbir şey yok. Meraklı bir insan değilimdir ben. Provis'in dönüp gelmiş olduğunu biliyordu. Bunu hemen anlamıştım elbet. Bay Jaggers dedim. Benim tek isteğim bana söylenenlerin doğru olup olmadığını bilmek. Yalan olabileceklerinden hiç umudum yok gerçi. Gene de doğrulanmalarını istiyorum. Bay Jaggers anladım gibilerden başını salladı. Size söylenenler mi dediniz yoksa edindiğim bilgi mi dediniz diye başını yan yatırarak sordu. Yüzüme bakmıyordu. Gözleri de kulağı da kapıdaydı. Söylenenler dediyseniz bir konuşma yapmışsınız anlamına gelir. Oysa Amerika'da yeni Güney Galya'da olan bir adamla konuşmuş olamazsınız değil mi ya? Öyleyse edindiğim bilgi diyeyim Bay Jaggers. Güzel. Abel Makewich adında birinden edindiğim bilgiye göre adını bilmediğim Veli Nimet'im kendisiymiş. Bay Jaggers yeni Güney Galya'daki adamdır bu dedi. Yalnızca o mu? Yalnızca ve bir tek o. Efendim, kendi yanılgılarım, kendi kelime vardığım yanlış sonuçlar yüzünden size herhangi bir sorumluluk yükleyecek kadar mantıksız değilim. Ne var ki ben eskiden beri Veli Nimet'imin mi sevişim olduğunu sanıyordum da. Bay Jaggers işaret parmağını şöyle bir kemirip beni serin kanlılıkla süzerek dediğin gibi Pip benim o yönden hiçbir sorumluluğum yok diye karşılık verdi. İçim ezilerek yalvarırcasına ama yanılmamak da olası değildi ki dedim görünüşe bakınca. En ufak bir kanıt yoktu Pip diye Bay Jaggers başını yandan yana sallayarak cübbesinin eteklerini toparladı. Hiçbir zaman görünüşe aldanma, her zaman kanıt ara, kanıt olmadan hiçbir şeye inanma, o zaman yanılmazsın. Bir süre sessiz durduktan sonra başkaca bir diyeceğim yok diye içimi çektim. Edinmiş olduğum bilgiyi doğruladım. Oldu, bitti. Makewich, hani şu yeni Güney Galya'daki adam. Kimliğini ortaya vurdu madem. Seninle olan ilişkilerimiz süresince gerçeğin çizgisinden nasıl bir milim bile ayrılmadığımı şimdi anlayabilirsin sanıyorum Pip. Hiçbir zaman tek milim bile sapmadım. Gerçekten. Bunu görüyorsun değil mi? Açıkça efendim. Magwitch, hani şu Yeni Güney Galya'daki adam bana ilk olarak mektup yazdığında Yeni Güney Galya'dan kendisine de anlattım. Gerçeğin çizgisinden bir milim bile ayrılmamı benden beklemesin diye peşin peşin uyardım onu. Başka bir konuda daha uyarılarım oldu kendisine. Mektubunda günlerden bir gün seninle burada İngiltere'de görüşmek isteyebileceğine, ucundan kıyısından belli belirsiz değiniyormuş gibi geldiydi bana. Kendisine yazdım, bu konuyu bir daha duymak istemiyorum diye. Suçunun bağışlanabileceğinden hiç umudum olmadığını yazdım ona. Yeni dünyaya ömür boyu sürgün edildiğini, İngiltere'ye dönmesinin yasalarca ağır suç sayılıp onu en ağır cezalara çarptırabileceğini anlattım. Bu konuyu açıklayıp kulağını büktüm Magwitch'in diye Bay Jaggers gözlerimin içine bakarak ekledi. Yeni Güney Galya'ya yazdım bunu. Magwitch'in benim uyarılarıma kulak astığından, bu uyarılara göre davrandığından benim hiç kuşkum yok. Benim de. Bay Jaggers hala gözlerimin içine bakarak. Wemmick'ten haber aldığıma göre kendisi Portsmouth damgalı bir mektup almış. Purvis adında bir sömürgeliden. Yoksa adı diye duraladı. Provis olmasın efendim. Öyle ya, Provis de olabilir. Sağ ol Pip. Belki de Provis'tir adı. Provis olduğunu sen de belki biliyorsundur ha? Biliyorum dedim. Provis olduğunu biliyorsun. Provis diye bir sömürgeciden gelen Portsmouth damgalı bir mektupta senin adresin soruluyormuş. Magwitch'e değgin açıklamayı büyük bir olasılıkla Provis'ten öğrenmiş olmalısın. Öyle mi? Provis'ten öğrendim. İyi günler sana Pip diyerek Bay Jaggers elini uzattı. Seni gördüğüme sevindim. Yeni Güney Galya'daki Magwitch'e mektup yazarsan ya da Provis yoluyla haber yollarsan bir zahmet anlatıver. Yıllardır tuttuğumuz bütün hesapları makbuzlarıyla birlikte sana devredeceğiz. Geri kalan parayı da. Çünkü paranın bir bölümü hala elimizde. Güle güle git Pip. Tokalaştık. Bay Jaggers ben gidinceye dek gözlerini üzerimden ayırmadı. Kapıda döndüm, bakışları hala üzerimdeydi. Raftaki o iki uğursuz maske ise göz kapaklarını aralamaya, o şişmiş gırtlaklarını zorlayarak ''Ah ne hin oğlu hin bu adam'' demeye çabalıyorlarmış gibi geldi bana. Ve Mick sokaktaymış. Zaten yerinde olsa da bana bir yardımı dokunamazdı ki. Dosdoğru eve döndüm. Bizim ürkünç Provis sağ salim su ile rom içerek piposundaki Arap saçı tütününü tüttürmekteydi. Ismarladığım giysilerin hepsi ertesi gün geldi. Provis de bunları giydi. İçim öyle kararıktı ki her giydiği şey bu adamın üzerinde bir önce çıkardığından daha kötü duruyormuş gibi geliyordu. Bana kalırsa üzerinde öylesi bir hava vardı ki kılığını değiştirerek kimliğini gözden gizlemek olanaksızdı. Ben kılığını düzeltip üstüne başına çeki düzen verdikçe o bataklarda sürünüp saklanan pranga kaçağına daha çok benziyordu sanki. Bu kurutularım hiç kuşkusuz biraz da onun davranışlarına, o yaşlı yüzüne alışmaya başlamış olmamın sonucuydu. Gene de bacaklarından birini üzerine demirden bir ağırlık varmışçasına sürüyormuş, kısacası mahpusluk onun varlığının dokusuna tepeden tırnağa sinmiş gibi bir duyguya kapılıyordum. Sonra o ıssız kulübede geçirdiği çoban yaşamının izleri hala üzerindeydi. Bu da hiçbir giysinin yumuşatamayacağı bir yabanlık veriyordu ona. Buna sonradan insanlar arasında karıştığı halde damgalı olmasının izleri ekleniyor. Şimdi bile kaçan gizlenen bir olmanın bilinci ise hepsinden ağır basıyordu. Tüm oturuş kalkışlarında, yiyiş içişlerinde, omuzlarını kısıp isteksiz dalgın dönüp dolanışlarında, o kocaman boynuz saplı çakısını cebinden çıkartıp pantolonuna sildikten sonra lokmalarını doğrayışında, hafifçecik bardaklarla kadehleri sapsız, hantal, ağır birer tasmışlar gibi tutup kaldırışında, ekmeğinin bir köşesini kesip tabağındaki salçaya banarak payına düşenin zerresinin bile boşa gitmesini istemezcesine, döndüre dolaştıra salçayı en son damlasına kadar sıyırışında, sonunda parmaklarını da lokmaya sildikten sonra lokmayı yutuşunda. Bütün bu davranışlarında ve günün her dakikasında yaptığı yüzlerce atsız, ufak tefek şeylerde onun kişiliğindeki mahpus, mahkum, sürgün çoban açıkça sırıtıyordu. Saçını pudralamayı kendisi akıl etmişti. Dizlik pantolondan onu caydırabildimse de pudraya boyun eğdim. Ne var ki pudra sürüldüğü zaman aldığımız sonucu yalnızca ölü yüzüne sürülen allıkla kıyaslayabilirim. Adamın kişiliğinde gizli tutulması gereken ne varsa hepsinin bu yalın kat yapmacılığı delip geçmesi, tepesinden yalazlanıp fışkırırmışçasına göze batması böylesine korkunçtu. Pudra tasarısından dener denemez caydık, adam kendi kır saçlarını kısa kestirmekle yetindi. Bu adam benim gözümde öyle tüyler ürpertici bir bilmeceydi ki bunu anlatacak söz bulamıyorum. Akşamları rahat koltuğunda o buğum buğum damarlı elleri koltuğunun yanlarına yapışmış, dövmeyi andırır derin kırışıklıklarla kaplı dazlak kafası göğsüne düşmüş olarak uyuyup kaldığı zamanlarda oturduğum yerden ona bakarak acaba işlediği suç neydi diye meraka kapılıyordum. Başlıyordum adliye tarihindeki tüm suçları ona yüklemeye. Öyle ki bir süre sonra kalkıp tabanları yağlayarak ondan kaçmamak için kendimi zor tutuyordum. Ona karşı duyduğum tiksinti her geçen saatte biraz daha artıyordu. Herbert'ın yakında geleceğini bilmesem bu duyguların işkencesine dayanamayarak bu adamın benim için bütün yaptıklarına, içinde bulunduğum büyük tehlikeye bile aldırmadan daha başlangıçta kaçar giderdim sanıyorum. Bir gece yataktan kalktım, sırtıma en eski giysilerimi geçirmeye bile başladım. O telaş arasında bir yandan da varımı yoğumu ona bırakmayı, gönüllü asker olarak Hindistan'a gitmeyi kuruyordum. O ıssız odalarda geçirdiğim upuzun akşamlar, daha da uzun geceler boyunca dışarıda yağmurla rüzgar durup dinlenmeksizin camlara vururken eve bir hortlak da dansa içime bundan büyük bir dehşet salamazdı. Bir hortlağın hiç değilse benim yüzümden yakalanıp asılma olasılığı yoktu. Oysa bu adamın yakalanıp asılabileceğinin düşüncesi, bunun kaçınılmazlığının korkusu içimdeki dehşetlere dehşet katıyordu. Probis uykuda olmadığı ya da üzerinde taşıdığı eski püskü bir deste iskamil kağıdıyla karmaşık bir tür pasyans oynamadığı zamanlar, onun kazandığı elleri çakısını masaya saplayarak işaretlediği bu oyunu o zamana dek hiç görmemiştim. Sonradan da hiç görmedim. Evet, Probis bu iki uğraşından birine dalmış değilse benden yüksek sesle kitap okumamı isterdi. Ecnebi dilinden olsun canım oğlum. Ben onun isteğini yerine getirirken o okuduklarımın tek sözünü anlamaksızın ocak başında durur. Yapıtını sergileyenlerin övüncüyle beni süzerdi. Yüzümün önüne gerdiğim parmaklarımın arasından görebilirdim onu. Dilsizcilik oynayarak odadaki eşyaya beni gösterir, bilgimi, hünerimi onların dikkatine sunardı. Hani romanlarda okuduğumuz hayal ürünü bir bilim öğrencisi vardır. Tanrı'ya meydan okuyarak yarattığı biçimsiz canavardan kaçıp kurtulmaya çalışan bu kişinin derdi benimkinden büyük olamazdı. Yalnız ben, beni yaratmış olan canavardan kaçmaya yelteniyordum. O beni övüp sevdikçe benim ona karşı duyduğum tiksinti büsbütün artıyordu. Bu dönemi bir yıl filan sürmüş gibi bir anlatımla yazdığımı biliyorum. Gerçekte 4-5 gün sürdü. Her dakika Herbert'ın gelmesini umduğumdan evden ayrılmayı göze alamıyor, ancak ortalık kararınca Provis'i hava almaya çıkarıyordum. Derken bir akşam yemekten sonra yorgunluktan uyuyup kaldığım bir sırada, çünkü uykularım korkulu düşlerle bölündüğünden bütün gecelerim tedirgin, yüreğim ağzımdaydı, merdivende beklediğim ayak sesini duyarak sevinç içinde yerimden kalktım. Provis de kestirmekteydi. Benim çıkardığım hafif gürültü üzerine o da sarsak sarsak yerinden kalktı. O dakika elinde çakısının parıltısını gördüm. ''Şşt, Herbert bu gelen'' dedim. Herbert coşkuyla içeri daldı. 900 kilometrelik Fransa yolculuğunun köpüklü neşesi üstünden akıyordu. ''Handel, sevgili dostum, nasılsın bakalım?'' Daha nasılsın? Başka ne var ne yok ha? Görüşmeyeli yıl olmuş gibi geliyor. Sahiden de yıl oldu mu yoksa? Baksana nasıl sararıp solmuş, iğne ipliğe dönmüşsün. Herbert sevgili, çok özür dilerim. Herbert elimi sıkarken sürdürmekte olduğu şen gevezeliği Provis'i görünce kesiverdi. Gözlerini ona dikmiş bakan Provis çakısını yavaş yavaş doğrultmakta, öbür cebinde de bir şeyler aranmaktaydı. Herbert aval aval bakına dursun, ben çifte kapıları kapayarak ''Herbert, sevgili dostum, çok tuhaf bir şey oldu'' dedim. ''Bu bay benim, benim konuğum.'' Provis, ''Sen her işi bana bırak oğlum'' diyerek cebinden çıkardı, o küçük kara kaplı kitapla ilerledi. Herbert'a dönerek ''Bunu sağ elinde tut'' dedi. ''Verdiğin sözden şuncacık cayarsan Tanrı hemen oracıkta seni çarpıp canını alsın. Öp şimdi bunu.'' Ben Herbert'a ''Dediği gibi yap'' dedim. Herbert dost bir şaşkınlık, güler yüzlü bir tedirginlikle bana bakarak isteğini yerine getirdi. Provis de o saat onun elini sıkarak, ''Şimdi yeminisin artık'' dedi. ''Bunu unutmayasın. Benim Pip seni de kendisi gibi beyefendi yapacak oğul. Yapmazsa beni de kitap çarpsın.'' 41. Üçümüz birden ateş başına oturup da ben her şeyi olduğu gibi açıkladığım zaman Herbert'in uğradığı şaşkınlıkla tedirginliği size nasıl anlatayım? Herbert'ın yüzünde kendi duygularımın yansımasını gördüğümü ve bunların arasında veli nimetime karşı beslediğim tiksintinin önemli bir yer tuttuğunu söylersem yeter sanıyorum. Başka hiçbir aykırılık olmasa bile benim anlattığım öyküden duyduğu zafer dolu mutluluk onunla bizim aramıza bir perde gererdi. Geldiğinden bu yana bir kez işlediği kabalık kusurundan başka, ben öykümü bitirir bitirmez kendisi Herbert'a bu olayı uzun uzadıya anlattı. Durumda bana hoşnutsuzluk verecek bir şeyler olabileceği, başıma konan devlet kuşundan herhangi bir nedenle yakınabileceğim bu adamın aklının köşesinden bile geçmiyordu. Beni beyefendi yapmasıyla su gibi harcadığı paralar sayesinde benim tam bir beyefendi olarak yaşayışımı görmeye gelmesiyle kendi hesabına olduğu kadar benim hesabıma da böbürleniyordu. Bunun ikimiz için de çok tatlı, övünülecek, koltuk kabartıcı bir şey olduğundan hiçbir kuşkusu yoktu. Bir süre konuştuktan sonra, Bana bak, pipciğimin can dostu diye ekledi. Buraya geldikten sonra yarım dakika için kendimi unutup kaba konuştuğumu bilmez değilim. Pipe de söyledim bunu. Avam ağzıyla konuştuğumu biliyorum diye. Ama sakın o bakıma canını üzmeyesin. Bizim Pipi beyefendi yaptığıma göre, o da seni beyefendi yapacağına göre, beyefendilerin yanında nasıl davranılır biliyorum demektir. Sevgili evladım, pipciğim, canım ciğerim, ikiniz de yüreğinizi ferah tutun. Ağzıma her zaman için kibarlık yemini vuracağım, güvenin bana. Zaten kendimi unutup bayağılaştım o yarım dakikadan sonra takındım bile bu gemi. Şu dakikada gemim ağzımda, bir daha da hiç çıkmayacak. Herbert hiç kuşkusuz dediyse de Provis'in sözlerinde kesin bir avuntu bulmuşa benzemiyor. Hala şaşkın, tedirgin duruyordu. İkimiz de konuğumuz bir an önce kendi pansiyonuna gitse de baş başa kalsak diye sabırsızlanıyorduk. Gel gör ki bizden ayrılmayı besbelli hiç canı istemeyen Provis geç saatlere kadar oturdu. Onu Essex sokağına götürüp de pansiyonun karanlık kapısından içeri bir selamet soktuğumda gecenin yarısı olmuştu. Kapı üstüne kapandığı zaman ilk geldiği geceden bu yana ilk olarak derin bir oh çektim. Merdivende rastladığım adam hiç aklımdan çıkmadığı için karanlık bastırdıktan sonra konuğumu hava aldırmaya çıkardığım zamanlar, her seferinde gidişimizde de dönüşümüzde de ürkek ürkek çevremi süzmekten hiç geri kalmamıştım. Şimdi de dört bir yanımı gözleyip duruyordum. Büyük kentlerde insan tehlikede olduğuna, gözetlendiğine inanmışsa hemen her gördüğünün kendini gözetlediğinden kuşkulanmamak elinde değildir. Gene de ben rastladığım birkaç kişinin benimle özel olarak ilgilendiklerine ihtimal vermedim. Herkes kendi yoluna gidiyordu. Geri döndüğüm zaman da sokak bomboştu. Avlu kapısından bizimle birlikte bir çıkan olmadığı gibi şimdi benimle birlikte bir giren de olmadı. Havuzun yanından geçerken Provis'in ışıklı, sakin duran arka pencerelerine şöyle bir göz attım. İçeri girmezden önce kapı önünde bir süre durdum. Avluda hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Merdivenlerde de öyle. Herbert beni kucaklayıp bağrına bastı. İnsanın dünyada bir dostu olmasının mutluluğunu hiç böyle derinden duymamıştım. Herbert anlayış dolu, gene de yüreklendirici birkaç söz söyledi. Sonra oturduk. Ne yapacağımızı düşünüp taşınmaya başladık. Provis'in koltuğu boş duruyordu. Provis'in koltuğu diyorum çünkü bu adam kışla da askermiş de yazılı bir kurallar listesini izlermiş gibi hep bir yerde diken üstünde durmak, hep aynı sırayla aynı şeyleri yapmak, piposu, Arap saçı tütünü, çakısı, iskambil kağıtları ve benzeri gibi bir huyu vardı. Dediğim gibi koltuğu boş durduğundan Herbert önce bilmeden oraya oturdu, sonra hemen kalkarak koltuğu itti, gidip bir başka yere oturdu. Veli nimetime karşı tiksinti duyduğunu söylemesine gerek kalmamıştı artık. Ne de benim kendi içimdeki tiksintiyi açıklamama. Bu sırrı tek bir hece konuşmadan paylaşmış oluyorduk. Herbert kendini başka bir koltuğa attığı zaman ben hemen ne yapacağız şimdi diye sordum. Ne yapabiliriz? Herbert başını elleri arasına alarak benim zavallı canım Handel'ım dedi. Öyle beynimden vurulmuş gibiyim ki düşünemiyorum. Başımı bu taşa ilk çarptığımda ben de öyleydim Herbert ama artık bir şeyler yapmalıyız. Bu adam yeni yeni harcamalar yapmayı aklına koymuş. Atlar, arabalar, bin bir türlü göz kamaştırıcı kılıklar. Ne yapıp edip engellemeliyiz onu? Yani bunları kabul. Nasıl kabul edebilirim diye Herbert'ın sözünü kestim. Bir düşünsene kim olduğunu, bir baksana suratına.